Bu haftanın vaazı İsa'nın üçüncü nişanlı mucizesi. Bethesda havuzundaki sakat adam. Yuhanna 5. bölüm ayet 1'den 18'e kadar.
İçimde bir gül fidanı biter İsa, İsa diye.
Evet, vakit geldi. Gene Allah'ın sözüne kulak verelim, dikkat çevirelim. Bugün gene Yuhanna İncili'nden okumak istiyorum. Biliyorsunuz öyle bir seri yapıyoruz. Nerede? Yuhanna İncili'nde görüyoruz İsa Mesih'in 7 tane özel mucizeleri. Ve Yuhanna bir söz kullanıyor. Diyor onlara nişanlar, nişanlı mucize. Demek bunlar değil sadece sıradan bir, yani olağanüstü bir olay. Değil sadece böyle şifa vermek. Ama bu mucizelere bakarak İsa'nın kim olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu mucizeler sanki bir tabela, nasıl trafikte görüyoruz tabelalar, bize gösteriyor yolu. İsa Mesih'in nasıl olduğunu bize gösteriyor. Üçüncü mucize, bugün okuyoruz Yuhanna 5. bölümde ayet 1'den 18'e kadar. Biraz daha uzun bir tekst ama onu önce okumak istiyorum. İsa Mesih burada sakat bir adamı iyileştiriyor Bethesda havuzunda. Yuhanna 5:1-18. Bu meselelerden sonra Yahudilerin bir bayramı oldu. İsa da Yeruşalim kasabasına çıktı. Yeruşalim'in koyun kapısının yanında 5 avlulu bir havuz var. Onun İbranice adı Bethesda'dır. Bu avlularda hasta, kör, sakat ve topallardan çok büyük bir kalabalık yatardı ve beklerdiler sular dalgalansın. Kimi zaman bir melek havuza inip suları çalkalardı. Ve kim bu suyun çalkalamasından sonra oraya en birinci dalırsa, o çektiği hastalığından iyileşirdi. 38 seneden beri hastalığını çeken bir adam oradaydı. İsa onu gördü ve bilirdi adam orada uzun zamandan beri bu vaziyette yatmıştı. Ona sordu, düzelmek istiyor musun? Hasta adam ona cevap verip dedi, efendim sular çalkalandı mı? Benim kimsem yok ki beni havuza indirsin. Ben daha yoldayken başkası beni evleyip inecek. İsa ona dedi, kalk, döşeğini kaldır ve yürü. Ve adam da kadar iyileşti. Döşeğini kaldırdı ve yürüdü. Ve o gün cumartesi günüydü. Onun için Yahudiler iyileşmiş olan adama şöyle konuştular. Bugün cumartesi günü. Senin için döşeğini kaldırmak helal değil. O da onlara şöyle cevap verdi. Kim beni iyileştirdi? O bana dedi, döşeğini kaldır ve yürü. Onun için ona sordular. Kim o adam? Hani sana dedi, döşeğini kaldır ve yürü. Ama iyileşmiş olan adam onun kim olduğunu bilmezdi. Çünkü o yerde bir kalabalık vardı ve İsa oradan ayrılmıştı. Bu meselelerden sonra İsa adamı Allah evinde buldu ve ona dedi. Bak şimdi sen şifalandın. Artık günah işleme. Senin başına daha fena bir şey gelmesin. Adam ayrıldı ve Yahudilere anlattırdı İsa onu şifaladı diye. Onun için Yahudiler İsa'ya eziyet ettiler ve onu öldürmeye baktılar. Çünkü bu şeyleri bir cumartesi gününde yaptı. Ama İsa onlara şöyle cevap verdi. Benim babam şimdiye kadar işlemektedir. Ben de işliyorum. Onun için Yahudiler daha da fazla baktılar. Onu öldürsünler. Değil o sadece cumartesi günü bozsun, Allah'a baba bile der ve böylelikle kendini Allah'la bir kıldı. Bu İsa Mesih'in çok büyük bir mucizesidir. Ve çok büyük bir kalabalık içinde yaptı onu. Geçen hafta baktık yani İsa Mesih 4. bölümde bir saray adamın oğlunu iyileştirdi. O da hiç kimse yoktu. Ve bu da yine farklı bir şey. Bu mucize Yeruşalim'de yapıldı. İsa aslında orada yaşamazdı. Ama bütün Yahudiler gibi senede 3 defa yolculuk yapıp Yeruşalim kasabasına giderdi. Bütün bayramları orada kutlardı. Yeruşalim'in normal nüfusu o zamanlarda 40 bin kişiydi. Ama o bayramlar da 250 bin kişi kadar dolup taşırdı. Her tarafta insan doluydu. İsa böyle bir kalabalığın içinde bu mucize yaptı. Ve sonra bakıyoruz Bethesda. Öyle bir havuz var. Büyük bir, yani küçük bir havuz gibi düşünmeyelim. Büyük bir havuz. Ve onun etrafına hani avlular yapardılar, kapalı avlular ve orada çok kişi toplanmıştı. Bu Bethesda sözü merhamet evi demektir. Merhamet evi. Çünkü orada kişiler iyileşirdi. Şifa bulurdular. İsa oraya tek başına gitti. Öğrencilerini bıraktıydı. Kimse onu tanımadı. Yani sanki hani incognito, hiç böyle bir, tanımamış bir biçimde oraya gitti. Biliyorsunuz Yahudilerin dua etmek için böyle geniş bir örtü vardı. Ve onu başından çekti. Kimse görmesin diye, kimse onu anlamasın diye oraya gitti. Yoksa eğer İsa orada olduğu anlaşılıyordu, büyük bir panika olacaktı. Bu yer, Bethesda havuzu, Yeruşalim'in hemen dışındaydı, duvarların hemen dışındaydı. Kocaman iki tane havuz, bir tanesi 13 metre derin bir şey. Evet, tam emin olamayız ama arkeologlar anladılar ki orası özel bir yerymiş şifa bulmak için. Ve bazı böyle işaretler bulmuşlar. Greklerin Asklepion denildiği bir yerymiş bu. Asklepios adında Grek bir tanrı vardı ve o oranın tapınak yeriydi. Şimdi diyeceğiniz bu Yeruşalim'de ne arıyor? Değil mi? Orası Yahudilerin stolisası. Yeruşalim'de sadece Yahudiler yaşamazdı. Bütün dünyadan gelen kişiler var ve bir süredir Romalı askerler orada bulunurdu ve hepsi değişik tanrılara tapardılar. Ve burası tam bu şifa tanrısının bir yeriydi. Bir hastane gibi. Bugüne kadar bu Asklepios'un simbolü görüyoruz aptekalarda ve hastanelerde. Onun simbolü bir yılan idi. Bir sırık üzerinde bir yılan. Evet. Ayet 4'te oradaki kişilerin beklenenlerin halini anlattırıyor. Bir inanç çıktı, bir melek gelirmiş, suları karıştırılmış ve o anda en birinci havuza dalan şifa bulunmuş. Ben sanmıyorum bu gerçekten Allah'ın bir işi olsun. Bu halkın bir inancıdır. Batıl bir inanç. Yani saçma bir inanç. İsa zaten sonraki hareketlerin bu ne kadar saçma olduğunu gösteriyor. Herhalde havuzun altında bir su kaynağı vardı ve ara sıra oradan gazlar çıkınca sular karıştı. Ve kişiler dedik, etine melek gelmiş, suları karıştırmış. Bu tabii ki halkın bir inancıydı. Nasıl bugüne kadar, nerede bir hangi bir olay oluyor, kişiler hemen onu abartırıyor. Hemen bir inanca dönüyor. Şey, Reis Baba, Konak Baba, bütün bu olayları biliyorsunuz değil mi? Belki 30 sene önce bir olay olmuştu orada ve kişiler bunu hemen yayıyorlar, çok büyük bir yani inanca çeviriyorlar. Fransa'da Lourdes adında bir küçük bir köy var. Orada 1858 senesinde bir genç kız Meryem Ana'ya gözükmüş. Ve aynı zamanda o Meryem Ana nerede gözükmüş? Oradan sudan, şey topraktan bir su kaynağı çıkmış. Ve o kaynağın suyu insanlara şifa verirmiş. Ve bugünlerde o kadar büyük bir olay oldu. Bugünlerde her sene 5 milyon kişi oraya gidip o sudan içmek istiyorlar. 5 milyon kişi Meryem Ana'ya dua edip işte oradan bir fayda, bir şifa arıyorlar. O kadar büyük bir hac yeri oldu. Mekke'den daha kalabalık. Gerçekten 5 milyon kişi her sene oraya gidiyor. Aynı biçimde biz bunu Yeruşalim kasabasının dışında bu Bethesda havuzunda bunu görüyoruz şimdi. Evet, kişiler o sudan medet bekliyorlar, şifa arıyorlar. Hatırlıyorum benim dedem yatak odasında bir küçük çanak duvarda asılıydı ve o Lourdes köyünden tamamen bu bereketli, bereketlenmiş şifalı su dökerdi ve her sabah her akşam iki defa haç çıkarırdı ve böyle beklerdi. Yani bu Lourdes köyünden gelen Meryem Ana'nın bereketli suyu onun şifasına, onun sağlığına iyi gelirmiş. Evet, gerçekten ondan sağlık beklerdi. Aynı biçimde Bethesda havuzunda duranlar da aynı umuttaydılar. Asklepios, o Grek tanrısı, onlara merhamet edip şifa versin diye. Yüzlerce kişi günden günü orada dururdular. Gerçekten aradılar, yani böyle acılarla dolu bir yer, düşünebiliyor musunuz? Kocaman bir hastane gibi ama doktor yok. Beklediler kişiler, yani bir mucize biçimde iyileşsinler. Bu kadar iman, bu kadar umut ama hepsi boşuna. Ve aynı biçimde görüyoruz, bu adam 38 sene orada yatıyor. 38 sene Asklepios'tan yardım beklerdi ama hiçbir şey yok. Ve bir tarafta görüyoruz burada, İsa Mesih'in burada şifa vermesi gösteriyor ki, değil başka tanrılar ama sadece İsrail'in tanrısı, Yahve, tamam mı, ya da Yehova. İşte o şifa verebilir. Eski antlaşmada, çıkış kitabında, Rab seni iyileştiren Rab benim diyor. Ben şifa veririm, ben doktorum. Kimi kere Rab insanları kullanıyor. Ve bugüne kadar biz bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Biz de medisinadan çağrı aramayalım. Bu demek değil ki doktora gitmeyelim ama bizim umudumuz olmasın doktorlarda. Umudumuz her zaman Rab'da olsun. Ve şimdi dört tane büyük ders görüyoruz burada. İsa Mesih bu adamla konuşurken ve ondan sonra insanlarla konuşurken dört tane büyük söz görüyoruz. Birincisi, İsa Mesih adama soruyor, istek var mı? Ayet 6'da soruyor. Hiçbir şey yapmazdan önce. En birinci ben şaşıyorum. İsa niçin oraya gitmiş ve sadece bir kişiye şifa vermiş? Niçin? Yüzlerce kişi orada dururken İsa sadece bir kişi şifa vermiş. Belki İsa seneden seneye Yeruşalim'e giderken bu adam onun gözüne çarptı. Ve belki o da fark etti ki bu adam içinde belki gerçek iman olabilir. Ve en birinci onunla karşı karşıya gelirken soruyor. Düzelmek istiyor musun? Nasıl bir soru? Sanki var mı bir insan öyle uzun sakatlıktan sonra iyileşmek istemesin? Var mı öyle bir kişi? Ayıp değil mi? Ben sana sorsam iyileşmek istiyor musun? Ama sanki İsa sık sık öyle sorar. Luka 18'de ayet 41'de gene ona benzer bir şey okuyoruz. İsa durup adamı kendisine getirsinler diye buyurur. O kör bir kişiydi. Adam gelince İsa ona sordu. Ne istiyorsun sana yapayım? Ya sorulur mu bu ya? Senin karşında bir kör kişi var. Onun en büyük arzusu nedir?
Görmek.
Onun arzusu değil cennete gitmek. Onun arzusu değil hani ailesi iyi olsun, çocukları iyi büyüsün. Onun tek bir arzusu var. Gözlerim açılsın. Değil mi? Efendimiz gözlerim görsün diye cevap verdi. İsa neden böyle yapıyor? Acaba hastalarla eğleniyor mu sanki? Uğraştırıyor mu onları? Yeni imanlıyken bu sözleri okurken biraz beğenmedim bunu. Sanki eğleniyor gibi insanlarla görüyor bana. Ama değil öyle. Gerçek bir soru. İsa gerçek bir soru soruyor ve ciddi bir cevap bekliyor. Neden İsa böyle yapıyor? Çünkü iyileştikten sonra bu adamın hayatı değişecek. Eskisi gibi kalmayacak. Bu adam artık dilencilik yapmaya alışmış. 38 sene yerde durup dilencilik yapmaya alışmış. Ama bir kere iyileştikten sonra ne olacak? Yok artık dilencilik. Kendi kendine acımak da yok. Kendine iş bulup kendi elleriyle ekmeğini kazanacaktı. Artık kendisi sorumlu olacaktı her şey için. Bu büyük bir karar. Acaba tamam sakatlık var ama aynı zamanda rahatlık da var. Alışmışlık da var. Bu hayata alışmışım. Ve İsa soruyor ona, sen hazır mısın ben mucize yaptıktan sonra bu alışılmış hayattan vazgeçesin? Yeni bir hayat başlasan? Ve bugüne kadar İsa kurtulmak isteyenleri soruyor. Sen şimdiye kadar hep başkaları suçlardın. Her bir problem için başkası sebebiymiş. Bundan sonra kendi hayatın için sorumluluk taşıyacak mı? Evet. İsa diyor ki, ben sana şifa verdikten sonra her şey değişecek. İsa sana da aynı biçimde diyor ki, ben sana kurtuluş verdikten sonra her şey değişecek. Eskisi gibi olmayacak. İsa Luka 5'te 38-39 başka bir lafla başka bir benzetme kullanıyor. Diyor ki, ama yeni şarap lazım yeni derilere koyulsun. Eski şarabı içtikten sonra da kimse yeni şarabı aramaz. Eskisi iyi ya diyecek. Ne diyor? Eskiden fıçılar yoktu, şişeler de yoktu. Şarabı koyardılar keçi derilerinin içine. Böyle tohumlar da. Tamam mı? Ve şimdi eski bir keçi derisi düşün artık 10 sene, 15 sene sertleşmiş. Yeni şarap koyduğun zaman o patlıyor. Çünkü yeni şaraptan gaz çıkıyor. Ama lazım böyle yeni tulumlar olsun, yeni bir deri olsun ki o genişlensin biraz. Ve böylelikle yeni şaraba diyor, yeni deriler koyuyor. Ne istiyor söylesin? İsa yeni şarap, yani yeni hayat sunmak istiyor. Ama o yeni şarabı eski derileri koyamayacağım. Mutlaka yeni deriler lazım. Yani İsa o yeni hayatı eski kafalara dökmeyecek. Mutlaka yeni bir insan olacağım. Yeni bir düşüncen olacak. Bambaşka olacağım. Ve onun için İsa önceden soruyor, gerçekten düzelmek istiyor musun? İsa insanın tabiatlarını bildiği için şöyle diyor, eski şarabı içtikten sonra da kimse yeni şarabı aramaz. Eskisi iyi ya. Ve gerçekten bir tarafta istiyoruz kurtuluş ama yeni diriler, yeni bir hayat, yeni bir yaşam biçimi gerçekten bunu istiyor muyuz? Bu ikisi beraber gidiyor. Evet. Sana da soruyor. Gerçekten yeni hayat istiyor musun? Senin evinde huzursuzluk var. Kaynananla konuşmuyorsun. Gerçekten yeni hayat istiyor musun? O durum değişsin diye istiyor musun mesela? Senin o kadar sevdiğin bir günah var mesela. Yeni hayat istiyorsun ama gerçekten o günahın yok olsun diye istiyor musun? Herkes günahın sonucundan, rezultatından yani cezasından kurtulmak istiyor. Ama günahın kendisinden de kurtulmak istiyor muyuz? Birçok kişi bağırıyor, İsa dünyanın sonunda geldiği zaman beni kendi krallığına al. Ama o zamana kadar beni uğraştırma. Ve İsa hep cevap veriyor, hayır olamaz, ya hep ya hiç. Günahın cezasından kurtulmak istersen, günahın kendisinden de kurtulacağım. Onu istiyor musun? Ve onun için İsa soruyor bu adama, gerçekten iyileşmek istiyor musun? Bu sana da bir soru. İkinci bir temele bakıyoruz şimdi. İsa'nın sözü. İsa su ile iyileştirmiyor. Herkes sudan bir medet beklerdi. Ama İsa suyu hiç kullanmıyor. Neyi kullanıyor? Sadece kendi sözünü. Kalk, döşeğini kaldır ve yürü. İşte şifa veren su budur İsa'nın sözleri. Efesler 5:26 o da gene aynı şeyi görüyoruz ki su sözdür. Mesih bunu yaptı diyor, kiliseyi su ile, hani sözü ile yıkayıp paklasın ve ölülükten kutsal kılsın. Ne kadar düşünüyoruz hani kişiler sanki gerçek su ile temiz oluyorlar. Ama gerçekten asıl Allah'ın önünde temiz olmak sadece İsa'nın sözüyle oluyor. O da gene görüyoruz, bizim için su Allah'ın sözüdür, İsa'nın sözüdür. İsa burada kim olduğunu, Mesih olduğunu gösteriyor. Eski peygamberler o günler hakkında peygamberlik yapardılar. Yani Mesih geldi mi, o sanki İsrail halkını yıkayacak kendi sözüyle. Zekeriya 13. bölüm, ayet 1 ve 2 şöyle diyor. O gün Davut soyunu ve Yeruşalim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. O gün ülkeden putların artlarını kaldıracağım. Bir daha anılmayacaklar diyor her şeye egemen Rab. Sahte peygamberleri de kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım. Ne diyor? Halkı temizlemek için o Mesih geldi mi o bir pınar gibi olacak. Bir kaynak gibi olacak ve o kendi sözüyle kendi halkını temizleyecek. İsa temizlik ritüallerle yetinmiyor. İnsanın içini, insanın yüreğini temizlemek istiyor. Cenazelerde kimi kere bekleyenlere konuşuyorum. Siz sanıyorsunuz ölüyü yıkadık mı o artık Allah'ın önünde temiz çıkacak değil mi? Biliyorsunuz mahallede ne kadar büyük bir tema bu. Eyvah Allah'ın önünde temiz lazım çıksın. Ama İsa burada çok güzel gösteriyor. O su insanları temizlemez. O su insanlara şifa vermez. Ancak İsa Mesih'in sözüdür. Ne kadar büyük bir yalan bu. Allah insanın yüreğine bakıyor. Oradaki pisliği görüyor. 10 tane gusül abdesti de alırsan yürekteki kirliliğin 1% bile bunlar azalmıyor. İsa'nın sözünde kuvvet var. Adam 38 sene o sudan yardım ve şifa beklerdi. Ama İsa'nın sözü onu bir sekundada iyileştiriyor. Ve ne diyor? Döşeğini kaldır diyor. Döşeğini kaldır. Ne kadar saçma bir buyruk. Adam onu yapabilirse zaten orada durmayacak ki. Ne yüzsüzlükle İsa hastaya diyor ki döşeğini kaldır. E demek onun için hastayım ya. Eğer döşeğimi kaldırabilirsem benim burada ne yerim var? Ama İsa sanki hep böyle yap. Sen bir değişiklik mi istiyorsun? Ben de bir mucize mi bekliyorsun? Onu kazanmak için sanki olmuş gibi davranıyorsun. Sanki olmuş gibi davran. İsrail halkı Yordan ırmağından geçerken Rab onlara buyurmuştu. Önce suya bir adım atıyorsun, o zaman bu sular ayrılacak. Yol açılacak, patika gözükecek. Nasıl? İnsan logikasına ters bir şey. Aslında bu İsa'nın buyruğu çok ters. Kaldır düşeğine, yürü ve kal. Ama bu sakat adam aynısını yaptı. Sanki iyileşmiş gibi davrandı ve o zaman gerçekten iyileşti. Markus 11:24 şöyle diyor. Onun için size diyorum, duada her ne dilerseniz iman edin ki onu zaten almışsınız ve sizin istediğiniz olacak. Ne diyor? Dua ederken öyle düşünmeliyiz sanki zaten almışık onu. Rab bize öyle güçlü iman versin ki onu yerine getirelim. Bizim yaşam prensibimiz o olsun. Öyle hareket etmeye alışalım. Tabii ki iman edebilmemiz için önce İsa'nın sözü lazım olsun. Rab bize önce konuşsun da iman olsun. Kendi kendini kandırmak iman değildir. Ben kendi kendimi kandırabilirim. Hani çok hastayken, ben iyileşeceğim. Ve sonra ne oluyor? Hayır, Rab konuşmadıktan sonra iman diye bir şey yok. Ama Rab konuştuktan sonra sen iman edebilirsin. Bu sakat adam için ne kadar zor idi herhalde. Senelerce bu aynı döşeye baktı. Sabah akşam onun en yakın dostu bu döşek oldu. Ve bu döşek sanki onun imanını zayıflattırdı. O döşek sanki onun imanını bozdu. Ona bakarken onun sakatlığı aklına geldi. Sanki ona bir düşman oldu. Biraz iman vardı adamda. Bir umut kapısı vardı. Senelerce aynı yerde durasan bilesen zaten yetişemeyeceğim. Başkası beni evveleyecek. Bence bu büyük bir imandır. Ama yanlış yere iman eder. Ama sonra İsa konuştuktan sonra adam döşeğine baktı ve kendi kendine derdi. Ama nasıl olacak? Ben bu döşeğe yapışmışım sanki. Onun için İsa en birinci ona diyor ki döşeğini topla, kalk, yürü. Ben sana güç veriyorum. Engelleri ortadan kaldırasın. Senin düşünen nedir? Senin yani iman etmene engel olan nedir? İsa diyor ki ilk önce bu düşmanı kaldır. Bu düşmanı yok et. Senin düşünen nedir? Senin imanını zayıflatan nedir? Sana zaten kuvvetin yok. Sen bir şey yapamazsın. Hep öyle kalacak diyen nedir? İşte böyle diyen şeyler ya da kişiler varsa sen bu İsa Mesih'in sesini işit. Onları ortadan kaldır, imanda güçlen, düşeğini topla, kalk, yürü. Ve şimdi bakıyoruz, ayet 14'te İsa başka bir tema geçiyor. İyileştikten sonra adam tapınağa geliyor ve İsa orada buluyor onu. Hani Allah evine geliyor. Ve karşılaştıktan sonra İsa ona bir laf yapıyor. İyi, olay bitti. Çok güzel, 38 senelik sakat bir adam. Öyle büyük bir mucizeyle hani bir şifa buldu. Ve diyeceğiz, çok güzel, herkes evine dönsün, rahat rahat yaşasınlar. Ama İsa bir laf yapıyor. 14'te şöyle diyor. Bu meselelerden sonra İsa adamı Allah evinde buldu ve ona dedi, bak şimdi sen şifalandın, artık günah işleme, senin başına daha fena bir şey gelmesin. Yani bunu beklemiyoruz. Ne gerek var İsa, şimdi yine havayı bozuyorsun. Ne güzel bir sonuydu ve İsa gene sanki uğraştırıyor adamı. Ne? Daha fena bir şey olur mu? 38 sene kötürüm, 38 sene sakat durasan daha kötü bir şey var mı? Ne olabilir? Ve İsa diyor ki artık günah işleme. Sanki istiyor desin ki sen günah işledin de bu hale düştün. Bu duruma düştün. Bilmiyoruz. Hastalık ve günah bu iki tema. Bunların arasında nasıl bir bağlantı var? O zor bir tema. Kesin bilemeyiz. Biri bir demeyiz, madem bu hasta, demek o günah işledi. Ya da her zaman kişi günah işledi ve hemen hastalanıyor, o da doğru değil. Ama gene de bu iki şey, bu iki tema arasında bir bağlantı var. Bütün hastalıklar insanlığın arasında yayıldı, günah yüzünden. Onu biliyoruz. Adam ve Havva'dan başlayarak günah yüzünden insanların arasında hastalıklar yayıldı. Ama her kişinin hasta olması göstermiyor ki o insan günah işlemiş. Gene de bu fikir Yahudilerde o kadar derin bir yer, büyük bir yer almıştı, o kadar derin onların kafasına işlemişti. Yuhanna 9. bölümde görüyoruz başka bir olay. Gene bir başka havuzun vardı, Siloam adında bir havuz vardı gene Yeruşalim'de. Ve orada İsa öğrencilerle kör bir kişiyle karşılaşıyor. Ve önce alanda konuşmaya başlıyor. Ve diyor ki, acaba bu adam niçin kör oldu? İki teori var. Birincisi, anası babası günah işledi ve böyle kör doğdu. İkincisi o günah işledi de kör oldu. Acaba hangisi? Ama bu sorun için bir saçmalık var. Adam kör olarak doğdu. Adamın vakti yoktu günah işlesin. Ana rahminde günah işleniyor mu? Ve niçin böyle soruyor? Herhalde onların düşüncesi öyle bir şey ki hani sanki Allah önceden bilirmiş günah işleyecek ve önceden de ceza verir. Yani o kadar derin işlemişti onların kafasında. Ama İsa bu tema hiç girmiyor. Bu kör adama da ve şimdi okuduğumuz bu sakat adama da bambaşka temalar açıyor. Demiyor şöyle ya da böyledir. Ama diyor ki bak bu hastalıktan daha kötü bir şey var. Dikkat et, o senin başına gelmiş. Ne olabilir bu? Bu olabilir sonsuz ölüm. İsa sonsuzluk için konuşuyor. İsa sonsuzluk da Allah'tan ayrı olmak temasında konuşuyor. Mata 10 ayet 28 şöyle diyor. Korkmayın onlardan, hani kuvvetleri var bedeni öldürsünler ama canınızı alamazlar. Hayır, siz ondan korkun, hani kuvveti var hem canı hem bedeni cehennemde yok et. İsa adamın gözlerini kendi zayıf ayaklarından çekiyor ve daha önemli bir konuya çeviriyor. Var sonsuz bir acı, hiç bitmeyen bir çeki. Sen onu düşün, aklın fikrin orada olsun. Aynı haber bizim için bugün de çok geçerli. Çok kasabaları gezdim, çok kiliseleri gezdim. Ve hemen hemen 90% de diyebilirim Bulgaristan'da Mesih'in adını taşıyanların en büyük teması bu sakat adamın teması gibidir. Benim bedenim şifa bulsun. İyi, İsa şifa veriyor ama sonra bu adama sorduğu gibi sana da soruyor. Dikkat et, biliyor musun ki daha büyük ve daha korkunç bir kötülük var. İnsanın beden sağlığı en son durum ve en önemli tema değildir. İsa durma dakika bunu söylüyor. Sen beden sağlığına ne kadar dikkat çeviriyorsun, öyle değil mi? En ufak bir hastalığın oldu mu, eyvalanıyoruz. Bu beden ölmesin, bu beden sakat kalmasın. En ufak bir şey için çok para ve çok zaman harcıyoruz. Bulgaristan'da her kişi için her senede 1565 leva sağlık için harcanıyor. Yani bebekten yaşlı kişilere kadar bu sadece kasalardan cepten ne çıkarsa bu ayrı. 1565 leva o da bütün ekonominin 8%'idir. Amerika'da 8233 dolar ya da 18%. Ne kadar fazla dikkat çeviriyorlar hastalığa, beden sağlığına, ne kadar ödem veriyoruz bedenlerimizin iyi olması için değil mi? Ve ne kadar acı bir şey ki kişilerin çoğu bu da mahallede inanıyor, açan sonsuz yaşam var, sonsuz yargılama var. Ama gene de kimse bir parmağını kaldırmıyor, hiç düşünmüyorlar onu bile. Plan yapmıyorlar ve dikkat çevirmiyorlar. Ne kadar acı bir şey. Bari biz imanlılar anlayalım ki hastalıktan daha korkunç bir şey var. Sonsuza kadar Rab'den ayrı olmak. Romalılar 8:18 şöyle diyor. Çünkü ben şöyle hesap ediyorum. Biz öyle bir şanlılık göreceğiz ki kıyamıyorum bu şimdiki zamanın acılarını onunla karşılaştırayım bile. Sonsuzluk da bugün çektiğimiz acılar, sakatlıklar ve hastalıklar bir an gibi unutulacak. Hemen bunları unutacaksın. Ama sonsuzluk vardır. Oradaki senin durumun daha önemlidir. Evet ve son bir mesele. İsa Mesih bu mucize yaptı özel bir günde. Cumartesi günü. Hani diyeceğiniz bu bizim için ne? Bizim için her gün aynı. Hani pazar günü toplantı günü olsa bile kutsal bir gün onu saymıyoruz. Başka iş yapıyorsun değil mi? Herkes kendi işinin peşine gidiyor. Ama tabii ki Allah'ın kanununda öyle değildir. O da yazardı ki cumartesi günü ayrı tutacağım, özel tutacağım. Ve zamanla hani hiç iş yapmayacağım dedi Rab. Ve zamanla kişiler iş nedir diye bunun üzerine çok büyük bir öğretişler yaptılar. Çünkü iş nedir lazım önce değil mi? Tam olarak belli olsun. Ne yapabilirsin, ne yapmayabilirsin. En küçük detaylarına kadar Yahudiler bunu hani yazmışlardı ve tartışma yapardı. İsa Mesih bu mucize yaptıktan sonra Yahudilerin güdücüleri sevinmediler. Sevinmediler. Açan 30 senelik bir zavallı adam hastalıktan kurtuldu. Sevinmediler de kişiler o yabancı Asklepios tanrısından İsrail'in tanrısına döndüler. Onun mucizesini, şanlılığını gördüler. Hayır, mana buldular. Bugün hakkın yok, iş yapasın. Adama öyle çıkıştılar. Neydi bu iş ya? Ne yapmış adam? Döşek taşımak. O kaç kilo ya? O değil, bugünkü bizim kullandığımız döşekler. O maksimum en fazla 8 kilogram. Ama döşek, mobilya, mebel. Ve dediler ki, cumartesi günü hakkın yok, mebel taşasın. Öyle bir açıklama yaptılar. Sanki cumartesi günü karnını çarmışsın ve bütün evi değiştiriyorsun. Onu da bir tuttular, iş yapmak. Döşeğini taşımak helal değildir. Bu adamın cevabı beni şaşırtır. Ne diyor? Kim beni iyileştirdi, o bana dedi döşeğinde kaldı ve yürü. Ve bu cevaba bayılıyorum. Ne demek ya? Kim ne derse desin, Musa'nın kanunu lazım yerine getirirsin. Ama adam diyor ki, hayır, kim bana bu lafı dedi ve sonra mucize yaptı, ben onu sesledim. Bu adamın cevabı kızan gibi. Kızan gibi ama aynı zamanda çok derin. Madem bu adamın gücü var, benim gibi umutsuz bir kişiye şifa versin, demek aynı zamanda bu adamın gücü var, Musa'nın kanunu değiştirsin. Musa kişilere şifa verdi ama bu adam gibi değil, İsa gibi değil. Önce Musa önce uzun dua etti ama İsa tek bir sözle hiç dua etmeden bana şifa verdi. O yüzden Musa'dan çok daha büyük. Bu prostalar, bu dilenci büyük büyük Yahudilerin önderlerine bunu bir ders veriyor. Evet, Yahudilerin güdücüleri o mucizeyi inkar edemediler. Adam senelerden beri orada yatardı ve bütün kasaba onu tanırdı. Ve şimdi onu iyileşmiş olarak gördüler ve adam herkese anlatırdı. Bunu yapan İsa'dır. Ama başka bir plan kurdular. İsa'yı öldürmek. Ve şimdi göreceğiz nasıl bu mucize bir nişandır. Çünkü dedik ya, hatırlarsınız, nişan dediğimiz demek bir işaret. Bize ruhsal bir ders vermek isteyen bir hareket. Ruhsal bir hakikat gösteren bir olay. Burada sadece adamın iyileştiğini görmüyoruz. Sadece İsa çok merhametli diye öğrenmiyoruz. Ama aynı zamanda İsa'nın kim olduğunu burada çok güzel anlıyoruz. İsa öyle bir laf yapıyor, bunu derin düşünelim. Benim babam şimdiye kadar işlemektedir. Ben de işliyorum. Bu söz gerçekten çok büyük. Benim babam şimdiye kadar işlemekte. Ya kim senin baban? Yusuf mu? O Yusuf galiba çoktan ölmüştü. Kim onun babası? Kişiler soruyor. Kim senin baban? Tabi İsa Allah'ı konuşuyor. Ve demiyor sadece İsa babam. Ve diyor ki, aynı zamanda diyor, benim babam şimdiye kadar işlemektedir. İşliyor. Bu söz gerçekten çok büyük. Çünkü çoğu kişi yaratılış kitabını okuyup düşünüyorlardı ki Allah dünyayı 6 günde yarattı ve sonra dinlenip bir şey yapmadı artık. Kendi haline bıraktı dünyayı. Nasıl bir mekanik bir maşine kuruyor ve ondan sonra motor artık hep otomatik gidiyor. Nasıl bir saat kuruyorsun ve saat istediği gibi hani böyle otomatik dönüyor ve çalışıyor. Ve kişi dedi ki Allah dünyayı öyle kurmuş ve artık ilgilenmiyor. Yahudiler sandı ki Musa'nın kanunu bir kere verildi, artık onu korumak bizim işimiz. Allah buna karışmıyor. Ama İsa diyor ki, yanlışınız var. Allah gene de işliyor. Yeni bir insan yaratmak istiyor. Adem ve Hava ile yetinmedi. Şimdi beni göndermekle yeni bir insan yaratmak istiyor. Yeni bir halk yaratmak istiyor. Beni göndermekle yeni bir dünya yaratmak istiyor. Ben de işliyorum demekle İsa diyor ki, ben Allah'ın sözüyüm. En başta o beni kullandı bütün dünyayı yaratmak için ve şimdi de beni kullanıyor yeni bir dünyayı yaratmak için. Tabii ki bir insan için böyle laf yapmak çok korkunç bir şey. Eğer doğru ise o zaman herkes seni seslemeli. Ama eğer yanlış ise sen kendini Allah olarak tanıttırıyorsun. O da en büyük günahtır. Evet. Ve şimdi ayet 5-18'i bir daha okumak istiyorum. Ve şöyle diyor. Bunun için Yahudiler daha da fazla baktılar, onu öldürsünler. Değil o sadece cumartesi günü bozsun, Allah'a baba biri derdi ve böylelikle kendini Allah'la bir kılardı. Bu ayet gerçekten İncil'de ezberlenecek ayetlerden biridir. Bugün Bulgaristan'da iki tane büyük sekte var. İki tane bizi asılan, İsa'nın adını taşıyan ve aynı zamanda kötü öğretiş yayan iki tane büyük grup var. Ve bu ayeti ezberledik mi, her ikisine cevap veriyoruz. Her ikisini susturuyoruz ve gerçek öğretişi ortaya koyacağız. Bunların birincisi Sıbotyanlar. Asıl adı Adventist Kilisesi. Onlar diyorlar ki bugüne kadar Musa'nın kanunu ve özellikle cumartesi günü lazım tutulsun. Ve onlara göre İsa aslında Musa'nın kanununa karşı gitmedi. Sadece o zamanın yanlış adetlerine karşı gitti. Öyle bir ayrım yapıyorlar. İsa hiçbir zaman sep günü, yani cumartesi gününü bozmadı. Sadece onların adetlerini bozdu diyor. Ama Yuhanna 5-18 apaçık diyor ki hayır, İsa cumartesi gününü, sep gününü bozdu. Demek artık o kanun altında değiliz. Ve bu ayeti bilen kişi hemen onlara cevap verebilir. İkinci sekte Yehovistlerdir. Yehova şahitleri onların ofisyal adları. Onların hatası Yehova adını kullanmak değil, ama onların hatası İsa'nın Allah olduğunu inkar etmek. İsa'nın Allah'ın oğludur diyorlar, ama Allah'ın kendisi değil. Ve o da bir ayrım yapmak istiyor. O başka, Allah'ın kendisi başka. Deyip o iki düşünce sanki farklıymış gibi gösteriyor. Ama Yuhanna 5.18 aynı okuduğumuz ayet apaçık diyor ki, İsa Allah'a baba derdi ve böylelikle kendini Allah'la bir kılar. Ayrım yok. Allah'ın oğlu demek, Allah demektir. Demek Allah'ın oğlu sözü ve Allah'ın arasında bir fark yok. Zaten onun için onu, İsa'yı öldürmeye kalktılar. Eğer o zaman Yahudi bunu farklı olarak anlasaydılar, İsa öldürmeye kalkmayacaktı. Onun için bu ayeti ezberleyin. Türkçe ve Bulgarca olarak herkes bu ayeti mutlaka bilsin. Herkese gereken cevabı verebilirsiniz. Çünkü bunlar ufak konular değil. Bunlar ufak konular değil. Bu iki konuda yanlış bir şeye inandın mı kurtulamayacak. Çok temalar var. Nerede imanlar ayrı ayrı fikirleri sahip olabilirler. Ama bu temada İsa kimdir ve nasıl kurtulacağız? Bunun üzerinde absürt ve kompromis olmaz. Evet, son olarak bugün gene İsa'nın kim olduğunu biraz daha iyi anladık. İbraniler 1.3'te şöyle diyor. İsa kendi kuvvetli sözüyle her şeyi ayakta tutuyor. Şifa veren İsa'nın sözüydü, değil mi? Ne diyor? İsa bu sözle her şeyi ayakta tutuyor. Mezmur 75.3'te diyor ki, yeryüzü sallanırdı, bütün üzerinde oturanlarla birlikte. Ben sağlamladım onun direklerini. Allah diyor, dünyayı tutuyor. Burada görüyoruz, İsa Allah'ın sözü olarak bu dünyayı tutuyor. Ve okuduğumuz gibi, madem İsa bugüne kadar işliyor, onun işi nedir? Ben de diyor, bugüne kadar işliyorum. Ama ne iş yapıyor İsa? Değil sadece bu kosmosu ayakta tutsun. Onun ikinci ve daha yüce bir işi var. İnsanlara kurtuluş getir. Efesler 2.10 bize gösteriyor. İsa'nın işi nedir? İsa'nın işlemesi nerede? Şöyle diyor. Çünkü biz kendimiz Allah'ın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Allah o iyi işleri önceden hazırladı. Hep onlarla uğraşalım diyor. Ne diyor? Biz Allah'ın işiyiz. İsa bugüne kadar işliyor. Bugüne kadar seninle uğraşmak istiyor. Sen de canlı bir söz olarak seni yeni bir insan durumuna getirmek istiyor. Nasıl İsa bu adamı hayatını değiştirdi? Sen de ona izin ver, sen de hayatını değiştirsin. Rabbim sizinle olsun.